Hello. Ne var ne yok. Birkaç gün geciktim galiba, değil mi bu hafta? Çok rüzgar vardı. Hani bu Amerika'da New York'u sel bastı. Bir tane Ida hurricane'i geldi. Onun da kuyruğu bize çarptı resmen. Çok rüzgarlıydı 2-3 gün. Ağaçlar falan devrildi. Yürüyüş yaparken bile böyle uçuyormuş gibi arkamdan itmeler. Rüzgarda bayağı zordu. O yüzden yürürken kayıt yapamadım. Eve girince zaten ev işleri, günlük işler derken vakit nasıl geçiyor anlamıyorum. Biraz da bu aşı karşıtlarıyla çok uğraşıyorum herhalde. Twitter'da onda da vakit harcıyorum. Onun da etkisi var. Çok kötü buluyorum Türkiye'nin durumunu hakikaten. Ama yine de aşı olanların oranı sanırım yükseliyor yüzde. Tam olarak kesin bilmiyorum ama hani %50-60'lardasınız galiba çift dozda. Umarım hızla yükselir. Yoksa Delta çok kötü kavuruyor buraları. Şimdi Avustralya'da tabii aşı olmadığı için, daha doğrusu bizde salgın olmadığı için, kimse aşıyla ilgilenmediği için bize aşı da vermediler. BioNTech falan çok sınırlı sayıdaydı. İşte gittiler Singapur'dan bir ödünç aldılar şimdi. Biraz 500 bin doz. İngiltere'den ödünç almışlar en son. Bir galiba o da bir 4 milyon doz kadar falan. AstraZeneca kendileri üretiyor ama biraz özellikle kadınlarda sorun çıkarttı AstraZeneca. Damar tıkanıklığı yapıyor çünkü diye. Onu pek istemedi ama olanlar oluyor yani. Fakat Türkiye'deki gibi yoğun bir aşı karşıtlığı burada yok. Ufak bir kesimde var. Onları da zaten elemini ediyorlar. İşte sağlıkçılar da falan mutlaka olmak zorunda. Bütün ulaştırma sektörleri, kamu sektörleri, insanlar aşı olmak zorunda. Devlet zorluyor yani çalışanlarını. Ona da böyle Türkiye'de gibi işte kanun dışı, anayasaya aykırı falan diye kimse bir şey diyemiyor. Çünkü burada ne karar verilirse o. Ona bakarsanız karantinaya almak, sizi 14 gün eve kapatmak veya bütün iş yerlerini kapatmak da anayasaya aykırı, değil mi? Ama yönetim söylediği zaman herkes uymak zorunda. İşte böyle bir konu işte. O nedenle Türkiye'de özellikle cahil kesim ve eğitimli olup da cahil olan kesim bu aşıyı bir türlü anlamadı, gitti. Tamamıyla doldurulmuş laflar, ezberletilmiş, papağan gibi tekrarlanan böyle sebepler falan. Ama Türkiye'de günlük ölüm sayısı 250-300'lerde. Feci yani bunu görmemeleri. Ya diyorum ki işte bak, bu kadar insan ölüyor Türkiye'de. Ay hayır diyor, komşum iyileşti diyor enfekte olduktan sonra. Ya tabii ki 10 bin kişi de zaten 1000 kişi enfekte oluyor. Ama o 1000 kişi olunca da 200 kişi ölünce çok yani. Dedim sen gerizekalı mısın, nesin? 9 bin kişi iyileşiyor. Ama nasıl iyileşiyor? Yani bunun ileride virüsün kalıcı hasar bırakmayacağına karşı bir garantimiz var mı? Yok. Birçok hastalık virüslerden oluyor. Örneğin lösemi, kan kanserinin bir çeşidi, bir virüs sonucu. Epstein-Barr, HPV diye bir virüs var. O mesela, ona yakalanan insanlar MS hastası oluyor. Sonra hepimizdeki bu toplumda çok yaygındır herpes. Yine HPV'nin türü. İşte bu dudakta uçukla başlar. Bulaşır mesela, işte böyle öpüşür falan komşularınız, çocuklarınız falan, neyse. Çocuk yaşta bile ufaktan başlar, vücuda yerleşir ve bir daha çıkmaz. Aynı şekilde cinsel yollardan bulaşır ve bir daha çıkmaz. Sonucu ne biliyor musunuz? Ağız kanseri, gırtlak kanseri, vajinal kanserler, penis kanseri, rahim ağzı dedikleri kanser. Bütün kanser çeşitlerinin altında bu herpes, işte uçuk virüsü dediğim virüs yatıyor, bunu biliyor musunuz? Yani koronanın size girdikten sonra ben iyileştim demek, bir kanser hastasının kemoterapi aldıktan sonra ben iyileştim demesiyle aynı şey. Çünkü bilmiyorsunuz vücudunuza verdiği hasarı. Anlatabiliyor muyum? Ve ben olsam koronayı kapmamak için her şey yaparım Türkiye'de. Yeterince zaten zarar verici vücutlarda virüs var. Farklı tiplerde. Ve bir de bunun üzerine korona yıkıp geçtiğini düşünüyorum. Kalp hastalıklarından kanserlere, birçok otoimmün hastalıklarının böyle çığ gibi artacağını düşünüyorum. Mesela en son verilerden bir tanesi, Türkiye'de bunu kimse söylemiyor, yeni öğrendim ben de. Enfekte olanlarda acayip şekilde apandisit patlıyormuş. Ve ben bunu Twitter'a yazdım. Dedim ki böyle böyle bir şey haberiniz yok. Türkiye'de burada dedim diyorlar ki apandisit olayları arttı. Enfekte olanlarda apandisitler patlıyor. Ben bunu yazdım. Bir tane takipçim aa dedi benim eniştem ve dedi onun yakını enfekte olduktan sonra ameliyat oldu diye dedi. Şimdi anlıyorum sebebini dedi olan. Hiç kimse bilmiyor. Sanıyorlar ki apandisit olur. Meğerse koronanın bir yan etkisi daha ve tavan yapmış apandisit ameliyatları. Ve şimdi bakın Twitter'da falan göreceksiniz apandisit ameliyatları olaylarını. Fakat Türkiye'de bunu söyleyen doktor daha yok. Haberi yok milletin. Çok ilginç değil mi? Yani o yüzden koronadan olabildiğince kaçın ve aşınız olun. Çünkü aşı korona kapsanız bile etkisini düşürüyor. Yani aşının, koronanın, virüsün çoğalmasını engelliyor. Bir gün içinde hemen vücut mekanizması ortaya geliyor ve onu elimine edebiliyor. Ama virüs kaptıktan sonra eğer aşı olmazsanız, yani aşılı değilseniz virüs çoğalıyor da çoğalıyor, hücrelere gidiyor da gidiyor. Her organa yayılıyor o iki haftalık zaman içinde. Yani millet sanıyor ki ben 3 günde grip gibi iyileşirim. Bakın gripin de farklı virüsleri var. İnfluenza'nın bir tipi mesela direkt öldürüyor. Yani bir hafta içinde ateş ateş gripten yatıyormuş gibi oluyorsunuz. Bir daha kalkamıyorsunuz. Siz böyle grip gibi küçük görüyorsunuz ya işte o koronayı. Aslında siz gerçek influenza ile karşılaşmadınız hiç hayat boyu. Normal soğuk algınlığını böyle işte grip virüsü falan şeklinde size lanse ettiler. Gerçek influenza ile karşılaşmış olsanız emin olun bunu bilirdiniz yani. Ben hiç unutmuyorum. 1997 kışında Londra'da, zaten özellikle Christmas olduğu için çok iyi hatırlıyorum. İşte benim de yaş günüm olduğu için. Nasıl bir virüste o? İşte o zaman HPV-1 miydi ne vardı ya da işte bu domuz gribi mi bilmem ne falan bir şeyler vardı. Veya influenza'nın o tipiydi bilmiyorum. Ben 10 gün havale geçirdim resmen. Ateşten gözümü açamıyorum. Sadece yatıyorum, alev alev yanıyorum. Kimsem yok zaten. Londra'da tek başınayım. Bir arkadaşım var, Filipinli. Komşum bana çorba getiriyor, işte makarna falan yapıyor ama yiyecek halim yok. Hiçbir şey yiyemiyorum zaten. Böyle kırmızı kırmızı gözümü açıyorum, dalıp geri gidiyorum. Yani vücut nasıl bir savaş verdiyse, o iki hafta boyunca, hatta kaldığım eve o zaman boyacılar falan çağırmış ev sahibi. Onları bile hatırlamıyorum. Çevremde birileri dönüyor. Bir sesler duyuyorum. Ben geri uyuyorum. Resmen bitkisel hayat gibi girdim. Ve ben ondan sonra anladım ki ha dedim bir virüs böyle bir şey. Valla kurtulmam da bir mucize tek başına. Çünkü hiçbir ilaç yok, hiçbir şey yok. Sadece havale geçiriyorsun ateşten. Uyuyorsun, baygınlık geçiriyorsun yani. Ama çıktım oradan. Fakat tabii ki sonradan vücuduma neler kalmıştır bilemem. İşte korona da aynı şey. Yani biz enfekte olmamak için her şeyi yapmak zorundayız. Bunun enfekte olursak bile etkisini çok azaltan tek yöntemimiz şu anda aşı. Evet, Pfizer ilaç denemelerine başlamış. Bir antiviral ilaç çıkartıyor seneye. Ama şimdiki konumuz aşıdan geçiyor. Seneye de aşı olduğumuz halde, bağışıklık düştüğü takdirde, korona benzeri bir virüs kaptığımız zaman da artık o antiviral ilacı kullanacağız. Yani böyle milletin uydurduğu gibi, yok 5 aşı, yok 10 aşı, yok 41 aşı, işte her sene grip aşısı gibi, ona döneceğini düşünmüyorum ben. Nasıl soğuk algınlığında biz bazı antiviraller kullanıyorsak, aynı onu da geliştiriyorlar şu anda COVID için. Yani o nedenle aşı karşıtlarının çok büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Ha, şöyle, kendilerine zarar vermesi beni ilgilendirmiyor açıkçası. Yani ölebilirler. Çünkü herkesin bir intihar etme hakkı var, değil mi? Sen böyle düşünüyorsundur. Aşı olmuyorsundur. Okey, onu anlarım ama o zaman topluma girmeyeceksin abi. Yani topluma girip başkalarını da enfekte etmeyeceksin. Zarar vermeyeceksin. Evinde oturacaksın. Ha, onu yapmıyorsun. Ben işte çok güzel bir tane var. Bir küfür edeceğim herife de işte. Ben ne maske takıyorum, ne mesafe uyguluyorum, elinize sıkıyorum, öpüşüyorum da işte aşı da olmuyorum falan diye bir dallama. Hiçbir şey inanmıyor tabii. Ne virüse ne aşıya inanıyor. Fakat yemin ediyorum, eğer aşı olmadıysam ben de Bengü değilim. Çünkü bu insanlar gizli gizli aşı oluyorlar ve sırf kötülük için artık aşı karşıtı oluyorlar. Bir de böyle bir grup var. Arkasından korona geçirdiği halde, biliyorsunuzdur belki bir gazeteci kadın, korona geçirdiği halde feci aşı karşıtlığı yapıyor. Fakat demiyor ki, bakın ben koronayı geçirdim, belli şekilde vücudumda bir bağışıklık var, korunuyorum. Siz hiç geçirmediyseniz aşıyı düşünün falan dediği yok kadının. Sanki öyle bir aşı karşıtlığı ki hiç korona geçirmemiş falan diye düşünüyorsun. Ben biliyorum ama geçirdiğini ve birçok insan da biliyor. Çünkü korona geçirirken de işte limon suyu içtim, C vitamini arttırdım, gayet güzel bilmem ne falan diyordu. Meğerse o sırada hastaneye de gitmiş ama kötüleşti ikinci, üçüncü gün. Onu da sonradan yazdı. Hastaneye niye gidiyorsun? Sen madem zaten işte zerdeçalla, limon suyla, balla iyileşen bir insansın, hastaneye niye korkup da gidiyorsun üçüncü, dördüncü gün kötüleşince? Ondan sonra aşı karşıtları, siz enfekte olduktan sonra niye karşı olduğunuz hastanelere gidiyorsunuz? Yani benim sorunum sizin ölmeniz değil. Benim sorunum tecavüz ettiğiniz, taciz ettiğiniz bir sisteme hastalanınca koşa koşa, topuklarınız kıçınıza vura vura gitmeniz. Lütfen aşı karşıtıysanız, enfekte olduğunuz zaman o aşı karşıtı doktorlarınıza gidiniz. Var işte birkaç tanesi, hepiniz biliyor, ona gidiniz. Deyiniz ki ben sizi dinledim. Sizin sayesinde aşı karşıtlığı yaptım, aşı olmadım. Şimdi de enfekte oldum ve ağır geçiriyorum. Bana ne yap, hadi bakalım, seni bekliyorum deyiniz. Bunu yapınız. Gidip de bütün gün saatlerce etrafınıza aşı karşıtlığı yapıp karşısında da enfekte olunca hastaneye gitmeyin. O karşı olduğunuz doktorların karşısında ağlamayın, beni kurtar, tedavi et diye. İşte sorunum bu. Ve üstelik sağlık sistemine tıkıyorsunuz. Belki orada aşı olduğu halde hasta olan insanlar tedavi görecekken, siz aşı olmayanlar yüzünden o hastanede yer yok. Ve siz aşı olmayanlar yüzünden yoğun bakımlar dolu, normal ameliyatlardan çıkan insanlar için bile yer yok. Yani siz normal hastalıkların takibi, normal hastalıkların tedavisini de engelliyorsunuz. İşte benim derdim bu. Artı doktorlara ve hemşirelere, tüm sağlık çalışanlarına, tüm sağlık personeline ekstra yüksünüz. Bu nedenle aşı karşıtıysanız topluma çıkmayın. Toplum içine karışmayın. Karıştınız, etrafa yaydınız, kendiniz gibi etrafı zehirlediniz mi? O zaman lütfen hastanelere gitmeyin. Doktorlardan da tedavi talep etmeyin. Kararınızın arkasında durun. Omurgalı olun. Ve enfekte olduğunuz zaman evinizde oturun. O doktorlara, işte aşı karşıtı doktorlara başvurun. Ben şimdi ne yapacağım deyin. İşte size işte limonlu zerdeçal, kekik suyu, greyfurt suyu, onları ben de zaten söylüyorum. Birçok antiviral etken var kullanabileceğiniz doğal olarak. Onlardan kullanın ve eğer cenazeniz de kalkıyorsa bir hafta 10 gün sonra üzerinize de yazarsınız mezarınıza. Aşı karşıtıydı, işte koronadan öldü diye. Yani Arkasında durun bir kararınızın, tamam mı? Yani benim derdim tamamıyla bu. Çünkü herkesin bağışıklık sistemi optimum değil. Bunun bir seviyesi yok. Yani mesela bir gün çok öfkelenirsiniz, bir gün çok kızarsınız, bir olay böyle içinizi üzer, o an bağışıklık düşüyor zaten. Atıyorum eşinizle kavga ettiğinizde, çocuğunuzla çok kötü durumdasınız, o an bağışıklık yere iniyor. Stres inanılmaz derecede vücudu çökertiyor ve bağışıklığı çökertiyor. Artı belki, tabii benim yayınlarımdan değil ama, belki siz fast food yiyorsunuz, hala tatlı yiyorsunuz, şekerli gıdalarla besleniyorsunuz, işte ekmek türünü fazla kaçırıyorsunuz. Hop, bağışıklık yerlerde. Vitamin D'niz hep az, 20'lerde, 30'larda bağışıklık hiçbir zaman tam oluşamıyor. Çoluk çocuk hepinizde aynı çünkü. Gıdalardaki işte sayıyoruz, mineraller, vitaminler, eksik takviye falan, onlar ne kadar içinde, takviyeler gerçek, hepsi doldurulmuş takviye mi, uyduruk takviye mi bilmiyoruz. Onlarla da tam güvenemiyoruz ama yine de bir şekilde yarımda olsa alıyoruz. Belki ama alamayanlarınız var çünkü Türkiye'de korkunç bir takviye pahalılığı var. Zaten Türkiye'de marketlerdeki fiyatlar almış uçmuş gitmiş. Sizin şu anda mesela çok balık yemeniz lazım, deniz ürünleri yemeniz lazım. Bir taraftan birileri ötüyor deniz ürünleri, işte halaldır, haram, murlattı, zırttı falan diye insancıklar var. Bu kafalarla uğraşıyorsunuz. Bir taraftan pahalılık var. İmkanı olanların, nasıl diyeyim, imkanı olanların aşı karşıtı olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir durum var çünkü. Şu anda bütün dünya, Avrupa, Amerika, Kanada'sı, Avustralya'sı dahil aşı olmamış kimseyi ülkelerine sokmamaya hazırlanıyor. Ve bu birkaç ayımız kaldı, işte bir %75'leri, 80'leri bulsun insanların aşılanması, bütün dünya sınırlarını aşı olmayan insanlara kapatacak. Ve bu Türkiye dahil, merak etmeyin. Şimdi durumları iyi olan insanlar, genelde yurt dışında tatile çıkanlar, yurt dışında Avrupa'ya giden, Amerika'ya falan geziye giden insanlar zaten. Onlar aşı karşıtı olamıyor. Zorunlu olarak olamıyor çünkü bir daha çıkamayacaklar. O da yemez yani. Amerika'ya gidip de fittiri fittiri gezmek varken aşı karşıtlığı olup da aşı yaptırmamak onların hayat standartına ters. O nedenle onlar mecbur aşı oluyorlar şimdi. Aşı karşıtlığı yapanlar zaten hayatlarında hiç yurt dışına gitmemiş ve zaten gelecek planlarında yurt dışına gitmek gibi bir imkanları olmayan bir orta sınıf diyeyim size veya bir varoş kesim diyeyim size. O insanlar, mesela bir gazeteci adam var, ona diyelim ki şimdi çalıştığı gazeteye göre büyük ihtimal muhalif bir insan. Şimdi buna diyelim ki CHP lideriyle işte Almanya'daki bu törene katılacaksın. Atıyorum herhangi bir şey, veya Fransa'da şöyle şöyle bir kutlamaya katılıyorsun ama aşı olmak zorundasın. Yemin ediyorum size, bir saniye beklemez biliyor musunuz o avantaj için? Yani o bir haftalık Fransa'da tatil, Almanya'da tatil, çünkü bütün giderler karşılanıyor, lüks otellerde kalıyorlar, yemeler, içmeler falan. Bütün yaptığı aşı karşıtlığını çöpe atar ve tabii işte CHP bunu benden istedi, ne yapabilirim ki, elimden ne gelir ki, gitmek zorundaydım gibi yalanlar söyler ve aşısını olur, vizesini alır ve yurt dışına çıkar. Anlatabiliyor muyum? Yani hiçbir zaman yurt dışına gitme imkanı olmayan insanlar aşı karşıtlığı yapıyor. Onu da bir tarafınıza yazın, not alın ve farkında olacaksınız zaten. Arkasından bir kesim tamamıyla trollük peşinde. Öyle bir yerden yakalıyorlar ki, yani böyle bütün hayatları zaten her şeye karşı olmakla geçmiş. Bütün hayatları zaten trollükle ilgili. Yani böyle insanlara salça olsunlar, konulara salça olsunlar. Her şey negatifler. Hayatlarında hiçbir pozitiflik yok. Hayatlarında hiçbir güzellik yok. Ve bu insanlar televizyonlara çıkıyorlar. Bir tanesi de o kadın gazetecilerden bir tanesi. Kadın gülmüyor ya. Ben o kadının bir kere güldüğünü görmedim ki. Yani aşı karşıtı olman beni şaşırtmıyor. Senin hayatında hiçbir güzellik yok. Senin Ergonikon'dan yargılandım ben de, işte hapse girdim de girecektim de bilmem ne falan, çok zor işte geçin, Türkiye beni mahvetti. Ama bu öfkeni devletin sana yaptığı haksızlıkları, hukuksuzlukları, insanları aşı karşıtı olmaya zorlayarak mı çıkartıyorsun? Öfkeni insanlar ölsün diye mi kanalize ediyorsun? Şimdi şöyle bütün veriler gösteriyor ki aşı olmayanlar ölüyor %90 ve aşı olmayanlar hastanelik oluyor %90 ve evet aşı oldukça bu virüs etkisini kaybediyor toplumda. Ha sonra 6-8 ay sonra aşının etkisi azalırmış bilmem ne falan, oralara daha gelmedik arkadaşlar. Biz görelim bakalım toplumun bir aşılandığını, şu vakaların azaldığını, ölümlerin azaldığını değil mi Türkiye'de? Yani sen şimdi aşı karşıtlığı yaparak aslında devlete duyduğun öfkeyi başkalarından çıkartıyorsun. O mutsuzluğun, hayatının mutsuzluğuna bir amaç geliyor senin eline. Anlatabiliyorum. Yani trollük böyle bir şey. Hayatında hiçbir güzelliği olmayan insanların başkalarına çomarlık yapması. Mütemadiyen ama saldırıda. Korkunç bir saldırıda. Şimdi ben yazıyorum mesela, bana engel koymuyor. Birçoğunu görmezden geliyor yazdıklarımın. Birçoğunda böyle alakasız cevaplar falan veriyor. Şimdi onu da bozuyorum. Bu sefer cevap vermiyor. Falan diyor. Geçiştiriyor. Ama bilemiyorum. İnanılmaz derecede hani bu sistemin getirdiği bölünmüşlük varken insanların içinde, arkasından virüsün de insanları 41 parçaya bölmesi bana çok garip geliyor açıkçası. Ve bu virüs olayı hepimiz biliyoruz ki 20 sene, 30-40 sene gitmeyecek. Hani ben göremem ama çocuklarınız bile hala bu konudan muzdarip olacaklar. Çünkü dünya çok kalabalık arkadaşlar. 8 milyar insan var. Yani eskisi gibi işte yok İspanyol gribi 1918'de şu kadar insanı öldürdü falan davası değil. O insanlar zaten nüfusları az da, o zamanlar işte 13 milyonlardan 15 milyonlardan falan bahsediyoruz bir ülke için. Atıyorum Amerika için, her neyse. Ve şimdi 100 milyonluk bir nüfuslu ülkede birlik olamamak, bir şeyle savaşırken tamamıyla kutupları farklı yönlerde ve böyle tutarsız sebeplerle, aptalca gerizekalıca söylemlerle çekiştirip durmak tamamıyla insanlara zararlı. Ha şöyle bir tarafı var, evet bütün kayıp olanların %80'i benim karşı olduğum gruptan zaten. Fakat içlerinde doktorlar var. Çünkü onlar virüs yükünü çok fazla alıyorlar ve içlerinde sağlık çalışanları var. Benim en çok üzüldüğüm grup bu. Ama yoksa gerisine bakıyorum, hakikaten ölenlerin hepsi %80'i benim tamamıyla karşı olduğum, hiçbir hayat standartı, hiçbir hayat düşüncesine, fikrine bir ortak nokta bulamadığım kitle. O bakımdan hakikaten önemli değil benim için, ama sağlık çalışanlarının ölmesi, çünkü bir doktor kolay yetişmiyor ve bir hemşire kolay yetişmiyor ve hakikaten çok zor bir meslek. Ve onları vurması beni rahatsız ediyor. Yani eğer ben sağlık bakanı olsaydım, aşı olmamış insanlara şu tarihten, atıyorum 1 Kasım nedir 1 Aralık, bu tarihten sonra hastane tedavileri yapılmayacaktır. Hepsi evlerinde gözlem altında tutulacaktır diye bir karar çıkartırım ve hastanelerden testleri çekerim. Çünkü testleri her tarafta olabilirsiniz. Yani bir eczanede de test olabilirsiniz. Zaten yeterince test laboratuvarınız da yok, o da yok da. O da bir ayrı konu. Hastanenin bütün girişlerini yasaklarım. Ki normal tedaviler devam edebilsin ve aşı olmuş insanların tedavileri de devam edebilsin. Bu yola gider misiniz bilmiyorum ama benim gelecekteki gördüğüm şey, bu yola gitmek zorunda kalacaksınız. Bu delta kışın öyle bir vuracak ki Türkiye'yi. Yani ben size anlatamıyorum. Yani burada salgın olmayan bir ülkede delta bir kişiden böyle 50 kişiye, 100 kişiye falan bulaştırdı. O kadar hızlı yayılıyor ki. Ve şu anda bu hastaneler alarma geçti. Bizim yeterli derecede bu konuda uzman insanımız yok, sağlık çalışanımız yok demeye başladılar. Ve bu kriz, eğer salgın olmayan bir ülkeye, Avustralya'yı bu şekilde vuruyorsa, Türkiye'yi kışın siz korkun. Hakikaten korkun. Feci yayılıyor. Feci yayılıyor. Çok hızlı yayılıyor. O nedenle Türkiye'dekilerin daha durumun mahiyetinden, öneminden pek fazla haberi olduğunu düşünmüyorum. Kasım'dan sonra yaşayacağınız bu 4 gelecek ay sizi kan kusturacak. Buna hazırlanın. Ben şimdiden söyleyeyim. Çünkü ben sizin geleceğinizde yaşıyorum sonuçta. Öyle bir durumdayız. daha ileri olan bir ülkede, daha sizden saat farkıyla ileri olan bir ülkede, daha böyle dünyaya açık olduğu için hemen hızlı komünikasyon kuran bir ülkede ve bütün onları takip ettiğim zaman Türkiye'nin çok geride olduğunu zaten hep söylüyorum, görüyorum ve sizi uyarıyorum. Eğer içinizde, beni dinleyen arasında aşı karşıtı olan varsa lütfen ama lütfen yapmayın. Bunu kendinize yapmayın, çevrenize yapmayın, sevdiklerinize yapmayın. Farz edelim ki çocuğunuz var. Eşiniz öldüğü zaman siz bakabilecek misiniz? Farz edelim ki ikiniz birden öldünüz. O çocuklar ne olacak hiç düşündünüz mü? Çünkü çocuklar etkilenmiyor. Yani ben tamamıyla karşıyım mesela 12-15 yaşasın yarısı veya 12 yaşın altı çocuklara yapılmasın. 15 yaşın, 16 yaşın altında aşı yapılmasını tamamıyla karşıyım. Etkilenmiyorlar ki, hasta bile olmuyorlar yahu. Çekin ellerinizi çocukların üstünden, siz yetişkinlerin aşısını bitirmeye kalkın. Ama şöyle düşünün, bir yetişkin olarak siz öldüğünüz zaman hangi aile bireyleriniz etkilenecek bundan? Çünkü aşı olanlar ölmüyor, aşı olmayanlar ölüyor. Siz farz ediyorsunuz ki aşı olmadınız, enfekte oldunuz ve sağlıklı olacaksınız. Nereden biliyorsunuz? O kadar çok yan etkisi var ki. Kan pıhtısı atması mesela aşıya oranla %100-200 daha fazla. Tombası geçinmek. %200 daha fazla. Bütün beynin enflamasyonu aşı olmayanların karşılaştırıldığı zaman %10'larda, 20'lerde daha fazla. Miyokard diyorsunuz ya, işte kalp çıkıntıları, kalp enflamasyonu, kalp çarpıntıları, kalp krizleri. Onlar aşı olmayanlara göre virüs kaptığınızda yüzlerce kat daha fazla. İnsanlar virüsten siz nasıl ölüyor sanıyorsunuz? Yan etkileri yüzünden ölüyorlar arkadaşlar. Size bunu söylemiyorlar. Durmadan aşıların yan etkilerinden bahsettikleri, siz virüsün yan etkisi olduğunu unuttunuz. Siz bir açın bakın virüsün yan etkilerini, lütfen bir tekrar kafanıza sokun ya. Hele ki yaşınız ilerlemişse, hele ki erkekseniz, hele ki A grubu kan grubuna sahipseniz, hele ki koyu tenliyseniz, bu insanlar kat kat daha fazla etkileniyorlar. Bunları unuttunuz. Eğer kiloluysanız, eğer kronik hastalıklarınız varsa sizin riskiniz daha fazla artıyor. Bunları unuttunuz. Neden bunları unutup da aşı karşıtlarının o cahilce açıklamalarını dinliyorsunuz? Neden ilk güne dönmüyorsunuz? Bir sene önce bunlar konuşuluyordu, unuttunuz mu? O nedenle aşı karşıtı olanlar, varsa beni dinleyenler, bundan vazgeçin. Türkiye'de mevcut karşı olduğum yönetimin yaptığı en iyi işlerden biri, o da Uğur Şahin ve Özlem sayesinde Biontech'e sahip olması. İnanılmaz derecede bol Biontech var elinizde. İnanılmaz her köşede kolayca gidip aşınızı olabiliyorsunuz. Bu yönetimin şimdiye kadar yaptığı, çünkü sanırım para vermiyorlar, sadece bir taşıma ücreti mi öyle bir şey veriyorlar Özlem'le Uğur sayesinde. O yüzden çok bol. Bakın biz Avustralya'da Biontech bulamıyoruz. Oradan buradan kapılardan dileniyoruz. Polonya'dan dilendik, Singapur'dan dilendik, İngiltere'den dileniyoruz. Yok, bize Biontech vermiyorlar. Ve Türkiye'de bu imkanınız varken bunu lütfen göz ardı etmeyin. Şımarıkça aşıdan işte bilmem ne zart süt olacakmış da bizi de maymuna çevirecekmiş de işte at suratı olacağız da arkamızdan kıçımızdan kuyruk çıkacak gibi yalanlara inanmayın. Aşınızı olun, kurtulun. Tamam mı? Benden de iyi vaiz olurmuş değil mi? Böyle konuş, kaptır git. Neyse. Şimdilik bu kadar. Ben yine kitaplarıma devam ediyorum, okumalarıma. Zaten yapacak ne işim var ki desene bana Bengü. Bazı ekstra gelişmeler olduğu zaman tekrar konuşurum sizinle. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bye.